Ayrım 2.
Başımın ağrıdığını söylüyorum. Sersem kız, üf amma da kızarmışsın abla diyor. Her yanım cayır cayır yanıyor. Annem kardeşimle çorba yolluyor. Sonra gelip hiç konuşmadan burnumun üzerine ve omuzlarıma yoğurt sürüyor. Kocaman odada kendimi prensesler gibi hissediyorum. Burası benim özgürlüğüm, vatanım, imparatorluk alanım. Günlüğümü yatağın altından çıkarıp yazmaya başlıyorum. İyi ki evlendin de gittin ablacığım. Sen gidince öyle bir kıyamet kopardım ki odanı planladıkları gibi misafir yatak odası yapmadılar. Bana verdiler. İki kişi bir arada yatmaktan kurtuldum. Şimdi düşünüyorum, yazıyorum, okuyorum. Öyle özgürüm ki senin evliliğin sayesinde. Nefis bir gün geçirdim. Bütün günü gözümün önünden geçiriyorum. O dalgalar arasında yeşil gözle sarmaş dolaş ve el ele oturuşumuz müthişti. Hala içim bir hoş oluyor. Harika bir gündü, harika. Nil'in sivilceleri kapanmıyor. Nil bu hafta sonu babasına gitmeyi hiç istemiyor. Babası son zamanlarda onu boşu boşuna alıyor çünkü hiç birlikte olmuyor, hep yalnız bırakıyor. Ya amcasının çocuklarıyla sinemaya gidiyorlar ya da babası onu bir konsere götürüyor ama kendisi izlemiyor. Biraz işim var, ben seni çıkışta gelir alırım diyor. Geçen ay babasının Nil'i bir oyuncakçı dükkanına sokup da ne istersen alabilirsin deyişi unutulacak gibi değildi. Nil'in babasını mahcup etmemek için bir minik oyuncak ayı alışı da. Babasının işi olmadığı günlerde hava güzelse alışveriş caddelerinde yürüyorlar. Sinemaya, tiyatroya gidiyor ya da bir pastanede oturuyorlar. Babası ısrarla binbir çeşit pastalar, kurabiyeler, dondurmalar yediriyor ona. Nil de hiç itiraz etmeden kabulleniyor başına gelenleri. Çünkü konuşacak bir şey bulamıyorlar. Hiç olmazsa yemek yerken hareket ediyor, oyalanıyorlar. Nil babayla ne yapılır, ne konuşulur bilmiyor. Nil babayla yalnızca sinemaya, pastaneye, lunaparklara gidilir sanıyor. Neyse ki şu mahalle gibi kocaman alışveriş merkezi açıldı da bütün günü orada geçirebiliyorlar sıkılmadan. Nil'e göre babalarla konuşulamaz, dertleşilemez. Bunun düşüncesi bile komik. Ne anlatılabilir ki babaya ya da ne anlatılabilir babalar? Ve Nil tüm ayrı yaşayan babaların çocuklarıyla karşılaştıkları anda okulun nasıl gidiyor bakalım sorusunu sorduklarından emin. Tüm çocuklar da bu soruyu çok iyi gidiyor babacığım diye yanıtlıyorlar. Odanın ortasındaki yanın içinden blue jean'ini arıyor. Yatağın altından bulup çıkarıyor. Zorlukla bacaklarına geçiriyor. Ne yazık ki Nil blue jean'in fermuarını zorlukla da olsa kapatamıyor. Oysa birkaç ay önce zar zor düğmesini ilikleyip annesinin yardımıyla fermuarı çekip kapatabiliyordu. Bu kez düğmeyi ilikleyemiyor. Fermuarın iki yanı ise birbirinden aşağı yukarı bir karış uzakta. Ne kadar çekiştirirse çekiştirsin, düğme ile ilik yan yana gelemiyor. Alttan göbeği, üstten midesi fırlıyor. Nil sanki giydiği giysi ilk kez üzerine olmuyormuşçasına öyle bir paniğe kapılıyor ki anne diye haykırmaya başlıyor. Anne telaşla odaya giriyor, yüzü bembeyaz olmuş, korkmuş o da. Ne oldu kızım diye bağırıyor. Nil aynı haykırışla hüngür hüngür ağlayarak bağırmaktan kızarmış yüzüyle blue jean'im üzerime olmuyor anne diyor. Annesi içeriden büyük bir felaket göreceğini sanarak koşmuştu. Bunu duyunca rahatlıyor. Rahatlaması ancak birkaç saniye sürebiliyor. Çünkü kızının o güzelim üzgün panik halindeki yüzünü, yanaklarından sicim gibi akan yaşları, kıpkırmızı olmuş gözlerini ve hala pantolonunun iki ucunu çekiştirdiği, yorgun, kızarmış parmaklarını, fermuarın arasından fırlamış göbeğini görünce o da ağlamaklı oluyor. Nilcim, güzel kızım, ne oldu rejimin? Hani bu ay yapacaktın? Çıkar şunu üzerinden, bunu biraz daraltalım, ben giyerim. Sana yenisini alırım. Bir an için annesine nefretle bakıyor Nil. 38 yaşında kadın bu diye düşünüyor. Neden sinirlendiğini anlamadan sinirleniyor. Anne hiç istemeden büyük bir pot kırdı. Anne kendi zayıflığını ortaya koydu. Kızının şişmanlığını kabullenmiş oldu. Annenin dudakları kenetleniyor. düzeltmeli bunu. Yavrum, çabucak zayıflarsın, giyersin. Ben de kendi pantolonumun içine zor girdim geçen gün. Nil, annesinin boynuna sarılıyor, ağlamasını kesmeden soruyor. Sen benden kaç beden daha zayıfsın anne. Babamı giderken ne giyeceğim ben şimdi? Ne kadar çirkinim, ne kadar iğrencim. İntihar edeceğim anne. Anne, kızının bu denli mutsuz olmasına dayanamıyor. Onun zayıflaması için her türlü özveride bulunmaya hazır. Onun tüm kilolarını kendi üzerine bile alabilirdi. 16 yaşındaki bir kızın kendini beğenmemesinden daha büyük mutsuzluk olabilir mi? Sıkıca kızına sarılmış anne sürekli düşünüyor. Nil geçen yıl gittiği zayıflama merkezinde 6 kilo vermişti ama bu yıl fazlasıyla geri aldı bu kiloları. Onca para boşa gitti. Parasında hiç değil ama emekler de boşa gitti. Yine aynı yere yollamakta fayda olabilir mi? Kızının yanaklarını öpüp sevip, yaşları eliyle silip, nemlenen gözlerini saklamaya çalışarak, ''Benim o yeni aldığım bol gömleği giy, altına da bir şey buluruz, gel.'' diyor. Nil, annesinin yeni aldığı bol gömleği, altına da annesinin beli lastikli uzun eteğini giyiyor. Kıvırcık saçlarını bir lastikle topluyor. Annesinin yatak odasındaki boy aynasının karşısına geçiyor, kızgın kızgın kendisine bakıyor. Boyum kısa olsaydı mahvolmuştum diye düşünüyor. Toplamasına karşın saçları kabarmış, yine ağlamaya başlayarak annesine bağırıyor. İğrenç oldum, şu saçlarımın haline bak. Neden kıvırcık saçlı bir adamla evlendin sanki? Neden anneanneme değil de babaanneme benziyorum? Kapkara kocaman gözlerini, minicik burnunu, dolgun dudaklarını görmüyor bile. Yüzünün güzelliğinin farkında değil. Korkunç şişmanım. Saçlarım berbat, üstelik yüzümde sivilceler de var. Fondöteni alıp yüzüne buluyor. Sivilceli bölgelere birkaç kat sürüp bunu yüzüne yedirmek için uğraşıyor. Suratı çok koyu, garip bir renge dönüşüyor. Anne odasına girdiğinde işte bu garip yaratıkla karşılaşıyor. Üzerinde pahalı bir gömlek, şık bir etek, saçlar arkada ince bir lastikle bağlanmış, eller, boyun bembeyaz. Yüzü bulamaça batmış gibi bronz renginde. Anne bir şaşkınlık çığlığı atmak üzereyken kendini frenliyor. O şimdi üzgün. O şimdi öylesine kompleksler içinde, öylesine kırılgan ki. Anne içinden geldiği gibi davransa ne hale sokmuşsun suratını, çabuk sil şu yüzünü. Çabuk ol, maskaraya dönmüşsün diye bağırarak kızını ite kaka banyoya sokup yüzünü lavabonun içine doğru eğip sabunlu suyla iyice yıkardı. Anne içinden geldiği gibi davranmıyor. Yavrum, yüzün çok koyu olmuş. Birazcık azaltsan o fondöteni, onu silip ince bir toz pudra sürsek diyor. Nil kendine gelmiş gibi görünüyor. Kendinden emin bir şekilde, sakince. Yok anne, olmaz. Pudra bu lanet sivilceleri kapatmıyor diyor. Kapı çalıyor. Annenin üzüntüsü doruk noktasında. Şu güzelim kızı bu halde babasına göndermek istemiyor. İnsan içine çıkacak gibi değil. Çaresiz bakıyor ardından. Bari pastaneye gitmeyin bugün diye bağırıyor. Sanki kendi bedeninden bir parça koparak o soytarı gibi haliyle gün yüzüne çıkıyor. Sanki bedeninin yarısı yüzünde 1000 kilo fondötenle yanından kopup giderken üstelik nefret ettiği bir adamla gezip tozup bütün bir günü beraber geçirecekken bunu engelleyememenin sıkıntısını yaşıyor. İçi acıyor. Yerden Nil'in blue jean'ini alıyor. Katlayıp kaldıracakken giyiyor. Bol geliyor. Ağlamaya başlıyor. Nilüfer annesiyle barış yapmak istiyor. Nilüfer okul günleri yaklaştığı için hayatından çok memnun. Bayram hiç bitmeyecek gibiydi. Hava daha mı soğuk buralarda? Bu koskoca eve alışamadı. Ne üst kattaki halası ne kendileri doldurabiliyor bu soğuk evi. Okulu onun yüzünü güldürebilen tek yer. Okulu bitirmek hiç istemiyor. Okulun bitip de bütün bütüne bu eve geleceği günler onun için bir kabus. Taş okulda, taş duvarlar, kilitli demir kapılar ardındaki yaşam onun özgürlük günleri. Okulun kuralları, okulun disiplini, okulun asık ya da güler yüzlü öğretmenleri onun içine acıyor. Onun nefes almasını sağlıyor. O okulun bir kişisi. Ninisi. Bavulunu toplamaya başladı. Ev çok sessiz. Annesi ev temizliğini bitirdi. Oturma odasında kahve içiyor. Babası, enişte ve halası çocukları toplayıp bayram yerine gittiler. Nilüfer'in biraz içi gitti ama ben de geleyim demeye utandı. Eniştesi annesiyle Nilüfer'e hadi siz de gelin dediyse de kimse oralı olmadı. Anne zaten istemiyordu gitmek. Koskoca kadın benim ne işim var bayram yerinde dedi. Babası da hemen çıktı gitti. Arkasında koşuşan çocuklarla birlikte. Bavulu toplamayı bıraktı. Gitmeden önce niyeti annesiyle barış ilan etmekti. Artık ona kızmamaya karar vermişti. 14 yaşında evlenmiş bir kadın. Kocası savaşırken iki erkek çocuk doğurmuş, sonra ikisini de kaybetmiş. Gençliğinde kocasını yılda birkaç kez görebilmiş. Annesine hak vermeye başlamıştı artık. O ağlamayacaktı da kim ağlayacaktı? Toplanmayı bıraktı. Hırkasına sarınarak ahşap merdivenlerden yavaşça inmeye başladı. Gıcırdayan dördüncü basamağı atladı. Annesi gürültüden nefret ederdi. Oturma odasına girdi, sessizce kanepeye oturdu, ayaklarını altına topladı. ''Ay ne yapıyorsun, hırsız gibi sessizce girdin odaya, ödümü patlattın.'' diye bağırdı annesi. ''Ödünü patlatmamak için sessiz girdim anne.'' dedi Nilüfer. Kızmayacaktı, annesiyle barış yapacaktı. Biraz bekledi, sonra yumuşacık sordu. ''Babanız sizi babama niye vermek istemiyordu anneciğim?'' ''Anne, şimdi bunların sırası mı?'' dercesine başını iki yana salladı. İçini çekti. Nilüfer üsteledi. ''Subay olduğu için değil mi?'' Anne kurtulamayacağını anladı. Subay olduğu için. Çünkü o sıralarda imparatorluk karışıktı. Balkanlar karışıktı. Bütün dünya karışıktı. Askerler savaşıyordu. Ben de 14 yaşındaydım. Nilüfer anneyi neşelendirmek istedi. ''Anneciğim, ne olur şu çadır kurma hikayesini anlatır mısınız?'' Anne isteksizce anlatmaya koyuldu. Yüzü ifadesiz, donuktu, mırıl mırıl, inişsiz çıkışsız bir sesle konuşuyordu. Nilüfer dikkatle annesini inceliyor, bu hikayeyi anlatırken neden hiç gülmediğini bir türlü anlayamıyordu. ''Baban beni böyle bir bayram günü annemle sokakta görmüş, çok beğenmiş. Defalarca istemiş ama babam vermemiş. Fakat öyle inatçı ki, o zaman oturduğumuz evin karşısında boş bir arsa vardı. Baban o arsaya bir çadır kurdurttu. Başına da 4 tane jandarma eridikti. Çadıra yerleşti. Kızı almadan buradan gitmeyeceğim diye haber gönderdi. Sonra da babam vermek zorunda kaldı işte. Çok hoş bir hikaye değil mi sizce bu? Bilmem ki, neresi hoş? Sana hamileyken de baban yine savaştaydı. Yunanlılar Bursa'yı, Tekirdağ'ı işgal etmişlerdi. Senin de bebekliğini pek görmüş sayılmaz. Şükür Allah'a ki şehit olmamış yaşıyor. Neden bayram yerine gitmek istemediniz? 36 yaş fazla mı sizce? Bence gençsiniz daha. Gençliği mi kalmış artık? Baksana şu gözümün altındaki torbalara. Nerem genç benim? Bittim ben, bittim. Birdenbire annenin gözlerinden oluk oluk yaşlar akmaya başladı. Nilüfer bu işe öyle hayret etti ki ne yapacağını şaşırdı. Aniden boşalmaya başlamıştı yaşlar. Resimlerdeki gibi tane tane akan damlaları görebiliyordu. İnci tanesi gibi yuvarlanan yaşlar annesinin gözlerinden yanaklarına, oradan da göğsüne, ellerine aktı, aktı. Ağlarken sarsılmıyordu bile. En küçük bir ses de çıkmıyordu. Dondu kaldı kanepede, büzüldüğü yerde gidip annesinin boynuna sarılmak istedi, yapamadı. Annesi de babası da ona pek sarılmamışlardı bugüne dek. Bugünden sonra da zaten sarılmalarını beklemiyordu. Çünkü kocaman kız olmuştu. Öylece baktı annesine. O da annesi gibi birdenbire ve sessizce inci gibi gözyaşları dökmeye başladı. İçinden bir şeyler annesine doğru aktı. Onu kucakladı, saçlarını okşadı, yanaklarını öptü, yaşları sildi, ellerini tuttu, sevdi. Anne de başını kızının göğsüne dayamış, sırtını okşuyordu. Oturdukları yerden hiç kıpırdamadan, birbirlerine hiç dokunmadan, birbirlerini böylece sevdiler, teselli ettiler. Sonra birden anne gözlerini silerek hiç ağlamamış gibi Nilüfer'e baktı. Konuştuğu için sinirlenmiş gibiydi. ''Hadi çık yukarı, bavulunu topla, yarın gideceksin.'' dedi. Nilüfer kalktı, annesine sertçe baktı. Ona hiç dokunmadan, hiçbir şey söylemeden annesini sevip okşayan Nilüfer'le birlikte yavaşça odadan çıktı. Güneş batarken geldiler. Anne Turgut'u azarladı. ''Ben sana demedim mi üstünü kirletme?'' diye bağırdı. ''Bıktım çamaşırlarınızı yıkamaktan, bıktım.'' Anne ile Nilüfer sofrayı kurdular. Ayfer de onlara yardım etti. Yemekten sonra baba bağlamasını aldı, türkü söylemeye başladı. Nilüfer ile Ayfer de karşısına oturmuş, söylemeye çalışıyorlardı. Babasının sesi ne güzeldi. Annesininkini bir kez bile duymamıştı şarkı söylerken. Ayfer'in cırtlak sesine, yanlış söyleyişine kıkır kıkır gülmeye başladılar. Kapı açıldı, anne sabunlu elleriyle geldi, kızları omuzlarından tutup kaldırdı, yüzlerine birer tokat attı. ''Çabuk çıkın yukarıya!'' diye bağırdı. Baba bağlamasını hışımla yanına bıraktı, içkisinden bir yudum aldı, hiçbir şey söylemedi. Ayfer koşarak, Nilüfer ağır ağır çıktılar merdivenleri. Ayfer hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Nilüfer sıkıca sarıldı kardeşine. ''Ağlama, o bizim annemiz, o çok üzgün.'' dedi. Nilgün'ün gururu. Yeşil gözlüm partide o rüküş kızlardan birisiyle sarmaş dolaş dans ettiğinde çılgına dönmemen mümkün değildi herhalde. Onun dudağını ısırıp kanatmak hiçbir şey değil, ağzını, burnunu, kulağını, her şeyini koparabilirdim. Hem de ısırarak, yani vahşice. Ama dua etmelisiniz ki ben medeni bir kızım ve iyi aile terbiyesi almışım Hakim Bey. Anneye de babaya da onca ayrıntılı yalanlar hazırla. Baba yine de sana güvenmeyip doğum günü partisine götürmeye kalksın. Babaya yanlış bir apartman gösterip işte burası diye içeri gir. Baba gidince apartmandan fırlayıp bir arka sokaktaki eve koş. Akşam 5'te alırım, 6'da alırsın diye yalvar yakar mücadele et. Akşam saat 6'yı 10 geçe evden çıkıp koşa koşa apartmanın kapısına geldiğinde bir de ne göresin? Baban cellat gibi kapıda bekliyor. Orada korkudan vücuduna inmeler insin. Yapacak bir şey yok. Yanına gidip erken çıktım da bakkala uğramıştım babacığım de. O sana kızgın kızgın baksın. İtip kakarak arabaya atsın. Ondan sonra sen git o çirkin rüküş kızla sarmaş dolaş dans et. Üstelik dans ederken bana da göz kırp. Sonra beni dansa kaldır ve yan odaya sürükle. Kapının arkasına dayayıp dudağımdan öp. Yo Hakim Bey, yo. Ben onun bildiği kızlardan değilim. Bu davranışta kasıt var. Bu açıkça görülüyor Hakim Bey. Bu erkek o kızla dalga geçmek, beni de sinir etmek için bu tür bir numaraya kalkıştı. Kendinden öyle bir farklılık buluyor ki bu cesareti gösterebildi. Eğlenmek uğruna iki tane kızı üzdü. Onlarla dalga geçti. O aptal kız bütün bu oyunlara ram olabilir ama ben asla. Hakim Bey, itiraf etmeliyim ki bir an için ben de onu kullandım. Çok utanmama ve çok kızgın olmama rağmen. Öpmesine izin verdim. Hatta birazcık dudaklarımı kımıldattım bile. Ne bileyim, öpüşmek böyle bir şey olmalı. Öylesine heyecanlandım ki çok tuhaf bir şey bu öpüşmek. Yani çok hoş. Ancak bu utanç ve heyecanım içinde dahi gururum ön plana çıkıyor. Ona acı çektirmek istiyordum. İşte bunun için dudağını öyle bir ısırdım ki eminim ömür boyu bir daha böyle bir acı duymayacak. Duymasın da. Dudağından kanlar akmaya başladığında elbette çok korktum. Üstelik öyle bir bağırdı ki salondakiler odaya üşüştü. Çok garip bir manzaraydı. Eli ağzında, kanlar içinde bağıran bir çocuk, kıpkırmızı yüzüyle ağlamaklı ve utanç içinde bir kız, şaşkınlıkla bakan insanlar. Ne oldu diye bağıran aptal kız. E ne oldu? Isırdık işte. Ancak Hakim Bey, ancak o ısırın beni çok şehvetli bir kız durumuna düşürebileceğini asla tahmin edemezdim. Deniz'in abisi, vay canına, ne yaptın kız diye alaylı alaylı gülünce beynimden vurulmuşa döndüm. Dudakta yara açacak ve adamı kan revan içinde bırakacak kadar şehvetli bir öpücük olabilir mi bilemiyorum. Olurmuş demek ki. İnsanların yüzünde alaycı bir gülüş vardı. Çok utandım, çok. Yer yarılsın da dibine geçeyim dedim. Hatta ölmeyi bile istedim. Beynim durmadan çalışıyordu. Ne diyebilirdim, nasıl açıklayabilirdim durumu? Şu aptal kızla sarmaş dolaş dans ettiği için kıskandım ve ceza verdim deseydim, o aptal kızın ve arkadaşlarının huzurunda gururum iki paralık olmaz mıydı? O aptal kıza rezil olmaktansa, yani o salağa kıskanmışım gibi görünmektense, şehvetli bir kuzu olmanın utancını tercih ettim. Hiçbir şey söylemedim, sustum. Pamuklar, ıslak bezler, buzlar filan. Bu fasıl geçince olayın şehvet yüzünden gerçekleştiğini düşündükleri için odada bizi yalnız bıraktılar. Aptal kız yıkılmıştı. Hain hain bana bakıyordu. Ben de ona öyle bir baktım ki odadan gitmek zorunda kaldı. Yeşil gözlüm eli hala ağzında bana bakıyordu. Gözlerinden acayip yeşil ışıklar saçıyordu. İnanın çok güzel, çok yakışıklıydı. Benim ne yaptığımı sorarsanız inanmak mümkün değil ama sırıtıyordum. Onca utancıma ve pişmanlığıma rağmen sırıtıyor olmamı şaşkınlık ve biraz da hayranlıkla izliyordum. Gözlerini gözlerime dikip patlak dudağıyla tıs tıs konuşarak "Eşi ol eşek" demez mi? Öyle kötü oldum ki yüreğim parçalandı. İlk kez bana söylenmiş kötü bir laf duyuyordum. Hırslanmak nasıl bir şey? Kelimelere dökemiyorum. Dişlerimin birbirine geçtiğini hatırlıyorum sadece. Yerimden kalkıp ok gibi üzerine atılıp dişlerimle kulağını koparttım. Şaka şaka yapmadım elbette. Sadece böyle yapmak istedim. Kilitlenmiş dişlerimin arasından "Eşi ol eşek, senin babandır ayı" diyebildim. Ne kadar yaratıcı değil mi hakim bey? Ve o anda anladım ki o bunu niçin yaptığımı bilmiyor. Yani aptal kızla dans edişine kızdığımın farkında bile değil. Ve o anda düşündüm ki, acaba ben haksız mıyım? Acaba bütün bunları bizi üzmek için değil de iyilik olsun diye yapmış olabilir mi? Fakat bu düşüncemi hemen kafamdan attım ki iyice üzülüp pişman olmayayım. Şimdi diyeceksiniz ki, birisinden intikam almak için acı çektirmeyi isteyince ısırmak mı gerekir? Manevi bir acı türü bulmaz mıydın? Çok doğru tabii. Acı çektirmek istedim, canını acıttım. Manevi acı vermek için uğraşmak çok zor. Çok uzun olmaz mıydı sizce? Hem onca düşünüp yarattığınız senaryo sonrasında acıyı çekeceği ne malum? Babamı beklediğim için akşama kadar oturmak zorunda kaldım. Üstelik kapıya da geç çıktım. Şimdi böyle anlattığıma bakmayın. Vallahi billahi o gün ben de çok acı çektim hakim bey. Defterimi kapatıyorum. Bu korkunç olayın ardından yazdıklarımla anı defterim artık iyice tehlikeli boyutlara ulaştı. Annem okuyabilir bunları. Nereye saklasam bilemiyorum ki. Hah, buldum. Şu kışlık ceketin cebine koyayım. Çok üzgünüm. Belki de boşu boşuna sevdiğim erkeği kaybettim. Hüngür hüngür ağlamak istiyorum. Ağlamam gerekiyor. Kendimi zorluyorum ama beceremiyorum. Üstelik için için gülüp duruyorum.